İyi akşamlar efendim. Fikir Yok, hoş geldiniz.
Geldiniz.
Malumunuz Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. 10 gün sonra sandık başında seçmenler bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la muhalefetin adayı, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında seçim yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışa 2,5 milyon oy farkla önde giriyor. Parlamento milletvekili seçimlerinde de AK Parti aslında önemli ölçüde oy kaybetmiş olsa da Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri Yeniden Refah Partisi ve özellikle MHP'nin oylarıyla parlamentoda çoğunluğu elde etmiş durumdalar. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın, muhalefetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi kolay değil ama imkansız da değil. Bu akşam Femfikir'in kurucu kadrosuyla beraberim. Hemen tanıtayım sizlere, hatırlatayım ya da. Avukat ve yazar Hürrem Sönmez, sosyolog Nazlı Ökten ve kamu hukuku ve siyaset bilimi profesörü İşdar Gözaydın. Ben fikirdaşlarım. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi yani işte zor bir süreç bekliyor 10 gün. İlk 2 gün biraz muhalefette, Millet İttifakı'nda bir hayal kırıklığı hem seçmende hem de siyasi aktörlerde yaşandığını söyleyebiliriz herhalde. Ama bugünden itibaren büyük ihtimalle de yarın daha da güçlenmiş bir şekilde herhalde seçim kampanyasına ve yeni bir stratejiye başlayacaklar. Önce bu seçim sonuçlarını nasıl okuduğunuzu öğrenmek isterim. Hürrem Sönmez seninle başlayalım.
Elbette. Herkese iyi akşamlar, merhaba. Tabii Türkiye'nin hukuk devleti olması, demokratik ilkelere bağlı ve işte eşitlik içinde, huzur içinde yaşanan bir ülke olması idealine inanan herkes gibi ben de pazar gecesi ve takip eden pazartesi günü biraz hayal kırıklığı ve umutsuzlukla uyandım. Eminim birçok insan da benimle aynı duyguyu paylaştı. Belki de fazlaca umutlanmıştık, bilemiyorum. Ama sonrasında açıkçası hem kendimde hem de çevremde bu duygu durumundan hızlıca çıkıldığını da gördüm. Belki sizler de buna tanıklık etmişsinizdir. Beni etkileyen biraz da aslında şu oldu. Yani bu düşünceye ulaşırken burada Türkiye'li olmayan bir yabancı gazeteci arkadaşımın söylediği şey üstüne düşündüm. Çünkü o dedi ki ekonomiden işte medyaya kadar, kamu gücüne kadar her şeyi elinde tutan bir örgütlü yapıya karşı alınmış bir sonuçtu bu dedi. Ve gerçek payı vardı aslında. Yani biz her ne kadar işte bahar gelecek kampanyası üzerinden bir umutla başlayıp o seçim gecesi alınan sonuç karşısında derin bir kaygıya ve hayal kırıklığına uğramışsak da diğer taraftan gerçekten de eşitler arasında olmayan eşit olmayan iki güç arasındaki bir seçimdi bu ve bir tarafın kendi lehine her şeyi kullanabildiği bir seçimdi. Dolayısıyla böyle bir tablo karşısında aslında hani çok da kaybedilmiş bir yerden konuşmanın doğru olmadığını düşündüm ben sonra. Şimdi önümüzde evet senin de dediğin gibi bir ikinci tur var. Burada biraz işte Walter Benjamin okudum bugün biraz ve onun iyimserlik üstüne, kötümserlik üstüne bazı tespitleri var. Umutlu olmayı hepimiz çok önemsiyoruz. Bununla ilgili olarak da Walter Benjamin şunu söylüyor. Yani iyimser değil ama umutlu olmalıyız. Çünkü o kötümserliği örgütlemek ihtiyacı içindeyiz. Dolayısıyla bizim şu anda umutsuz olmak gibi bir lüksümüz yok. Türkiye'de huzur içinde ve barış içinde yaşamayı arzu eden insanlar olarak ya da işte şu anda Türkiye'de olmayan ve ülkeye dönmek için bu ülkede bir şeylerin değişmesini bekleyen insanlar için, şu an cezaevinde olan insanlar için ikinci tura dair gücümüzü toparlamak ve umutlu olmak kanaatindeyim. Ben burada durayım istersen, Işın. Sonrasında yine zaten ikinci tura dair belki daha ayrıntılı konuşuruz.
Olur. O zaman bir siyaset bilimci bu seçim sonuçlarına nasıl bakar? İster göz aynına soralım.
Çok sağ olsun. Her şeyden önce epey uzun bir aradan sonra bir araya gelmek çok hoş. Ne yazık ki daha keyifli bir ortamı paylaşmak daha hoş olurdu ama hoşlukları paylaşmak kadar ortak meseleleri paylaşmak da çok önemli. Onun için bugün bu programda olmaktan gerçekten çok mutluyum. Hürrem'le tamamıyla aynı fikirdeyim. Yani ben de çok dip dibe bir yarış olduğu kanaatindeydim ama en son aşamada müthiş bir farklı sonuç çıkacağına dair bir kanaatim olduğunu ifade etmem gerek. Yani 20 küsur yıldan beri ilk kez farklı bir havaya sahipti Türkiye siyaset iklimi. Altılı masa aslında bence yani muhalefet güven verici, etkileyici, başarılı bir kampanya yürüttü. Kim ne derse desin şu anda herhangi bir olumsuz sonuç aldığında insanlara sorumluluk çıkarmak çok kolay bir şey ama bence gayet başarılı bir kampanya yürüttü. Buna karşılık AKP ve Büyük Orta MHP ayrı listelerle girdiler. Zaten 20 senedir yani sürdürdükleri söylemin dışında seçmene çok fazla şey sunmadılar. Son 7 senedir de bir yan yana yer aldılar. Üstelik yani sunduklarının nasıl bir sonuç aldığını muhtemelen ikinci turda da tekrar konuşuruz. Ama evet, milliyetçilik bu ülkenin çok ciddi bir damarı. Ve o milliyetçilik üzerinden yapılan bir kimlik siyaseti de bir şekilde bu Türkiye siyasetinde önemli bir rol oynuyor. Ha, bu arada yani 80'lerden beri kimlik politikaları Türkiye siyasetinin ayrılmaz parçası bütün dünyada olduğu gibi. Ben burada çok önemli bir şey olduğu kanaatindeyim. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye toplumunun önemli bileşenlerinden Alevi kimliğini bu ilk defa bu seçim kampanyasında çok açık bir şekilde ifade etti. Yani 1500'lerden bugüne ulaşan ayrımcılıkların şiddetin nesnesi haline gelmiş bir kimliğin kendisinin de bir şeyi olduğunu, bu kimliğe ait olduğunu, bu kimliğe sahip olduğunu ifade ederek bence son derece yerinde, zamanında bir çıkış yaptı. Yani sonuç ne olursa olsun bunlar çok kıymetli çıkışlar ve bunların hiçbir şekilde olumlu zaman içindeki etkilerini göz ardı etmememiz gerek. Türkiye siyasetinde çok kirli oyunlara alet edilmeye çalışılan bir mesele bu. Ve dolayısıyla çok da yani çok da dikenli bir mesele. Bu dikenli meseleyi açıkça telaffuz etti. Samimiyetle dile getirdi. Bence son derece önemli bir noktaydı. Ha, seçim kampı benim problemim CHP'nin özellikle bu kampanya hele ki seçimler sırasında ne yazık ki bence çok güvenli daha önceden yaşadıkları bütün sorunlara rağmen güvenli bir seçim ortamı oluşturamadılar seçim günü. Alınan şu anda iddia edilen şeylerin oyların başkalarına yazılması vesaire vesaire de bunu son derece açık olarak ifade ediyor. Ha, bunu daha ayrıntılı olarak eminim konuşacağız ama ben yani şu şeyde Twitter'lerde, Twitter şeylerinde hesaplarında görüyorum Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu'na teslim edilmiş şu anda bu şeyin seçim güvenliği meselesi ve kampanya. Dolayısıyla çok daha hayırlı bir sonuç alınabileceği umudu bende yeniden yeşermeye başladı.
Burada Nazlı sana sözü vermeden önce şöyle bir ben de katkıda bulunmak isterim. Yani bu seçim tutanakları, sonuç tutanakları sandıktan alınan imzalı, ıslak hani imzalı meşhur tutanaklarla Yüksek Seçim Kurulu'ndaki uyuşmazlıklar, oradaki verilerle uyuşmazlık konusunda hani CHP'nin de özellikle Yeşil Sol Parti başlattı zaten. En çok itirazı oradan gelmeye başlamıştı. Arkasından CHP'den de benzer açıklamalar geldi. Keza TİP'ten de geldi. Ama şu ana kadar hani seçim sonucunu değiştirecek boyutta bir şey olmadığını anlıyoruz en azından. Evet, başka iddialar da var. Hani bilmiyorum oraya girmeye gerek var mı ama hani işin tehlikeli bir boyutu da var. Yani seçmeni sandıktan caydırabilecek. Çünkü çok üzerinde spekülasyon yapılmaya başlandığında olumsuz etkisi yapabilir. Yani çalın, zaten çalıyorlar. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Hani o noktada da biraz sosyal medyadaki paylaşımlara dikkat etmek, kaynaklarına dikkat etmek gerekiyor gibi bir çıkış yapma ihtiyacı duydum. Bilmiyorum Hürrem, sen katkıda bulunacak mısın? Sen belki seçim sürecinde bir avukat olarak da sandık başındaydın, görevliydin. Bir şey söylemek ister misin? Bilmiyorum. Sonra Hürrem'e, Nazlı'ya döneceğim.
Ben bu seçim görev yapmadım. Çünkü
yapmadım. Çok
gergindim. Ama yine de işte sandıklardan gelen sorular ve işte oy kullandığım okuldaki sayıma eşlik etme gibi geçmiş alışkanlıklarımdan vazgeçemedim. Yani şunu ekleyebilirim söylediklerine. Evet, bu siyasi iktidarın bence kendisinin de tercih ettiği bir şeydi. Biz ne yaparsak yapalım zaten de onlar ne yapar eder çalarlar bilmem ne yaparlar ve seçimi kazanırlar algısını toplumda yaygınlaştırdı. Ve biraz da bu seçimden sonra dolaşıma sokulan bazı şeylerde evet bunun payı olabilir diye ben de düşünüyorum. Ama diğer taraftan da sandıklarda bir çok açık bir takım yolsuzluklar ve usulsüzlükler yapıldığını da gördük. Bilhassa bazı şehirlerde ve kasabalarda işte Yeşil Sol Parti oylarını tamamen MHP'ye yazıldığını da gördük. Seçimin bütününü etkileyip sonucu tamamen değiştirecek nitelikte olmasa da elbette en azından ikinci tur bakımından sandık güvenliğinin, seçim güvenliğinin daha ciddiye alınması gerektiğini ortaya koyan bir durum bu. Bizler açısından, yurttaşlar açısından da seçim görevinin ne kadar önemli olduğunu, işte mesela biraz önce şey dedim, ben bu seçim görevi almadım dedim ama ikinci turda görev alacağım ve eminim ki bir sürü insan da, etrafımdaki pek çok arkadaşım da benim gibi düşünüyor, seçimde görev almayı düşünüyor herkes şu anda.
Çok teşekkürler. Evet, sevgili Nazlı Ökten, seçimle ilgili bir sosyolog olarak da sonuçlarıyla ilgili nasıl gözlemlerin olduğunu, nasıl bir değerlendirme yaparsın?
Şimdi buna geçmeden hemen önce İştar'ın bıraktığı bir yerden devam etmek istiyorum. İştar'la hemfikir olduğum bir noktayı ve aynı fikirde olmadığım bir noktayı açıklamak istiyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizim işimiz, yani biz siyasetçi değiliz, yani siyaset bir sonuç alma sanatı ama bizi sonuçlar kadar gidilen yol da ilgilendiriyor. O açıdan işlerin Alevilikle ilgili söylediği şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. CHP'nin kendisinin de hiç olmadığı kadar çoğulcu bir görünüm kazanmayı başardığını düşünüyorum. Bu kampanya ile birlikte. Her ne kadar benim kendi şahsi şüphelerim kampanyanın yüzüyle gerçekten bunun altyapısı arasında doğrudan bir örtüşme var mıdır? Ben CHP'yi bilmediğim için pek bir şey söylemek istemiyorum. Çalıştığım, tanıdığım bir parti değil. Ama bu da şey değil, yani otomatik değil. Yani görünen yüzlerle gerçekten altyapıda olup bitenlerin ne olduğu arasındaki mesafe her türlü siyasi parti için, hele bu kadar büyük organizasyonlar için tabii ki geçerli. Bu görünen yüzler bizi yankı odalarına getiriyor. Ben ne kadar bu yankı odası meselesini unutursam hatırlatın bana diye şimdi koyuyorum buraya. İştarla hemfikir olmadığım yere geçeyim. O da milliyetçilik bu ülkenin çok önemli bir şey dedi. Sadece bu ülkenin değil. Yani Yunanistan'da Altın Şafak, Macaristan'da Jobbik, Avusturya'da FPÖ, Fransa'da Front National, kahverengi veba diyorlar buna, kara vebaya gönderme yaparak ırkçılık ve milliyetçiliğin yükselişi, özellikle hem makineleşme, teknolojideki gelişmeler, hem iş gücünün daha ucuz olduğu yerlere endüstrinin kayması ve sanayisizleşmesi sonucu buradaki ülkelerin özellikle alt bir anlamda işsizlik sürecinin, var olan göçmenlerin, ki oraya davet edilen göçmenlerin zamanında çalışmak için fabrikalarda Almanya'da Türklerin, Fransa'da Cezayirlilerin düşman olarak görünmesi ve ciddi bir özellikle Afrika gibi çevrenin korkunç bir biçimde sömürülüp bir felakete sürüklendiği yerlerden olan göçlerin de bir anlamda bugün bizim ülkemizde de yaşanan göçün kontrolü, bulunan kaynakların paylaşılması. Ben bir hışırtı duyuyorum. Siz de duyuyor musunuz? Bir yankı duyuyorum.
Yayına sanırım evet, senin hattından gelen bir yankıyı ben de duyuyorum. Evet.
Evet, başkasında duymadım çünkü ben de kendimde duyuyorum. Acaba neden? Ne yapabileceğim tam emin değilim ama konuşmaya devam edeyim, ama çok hani rahatsız edici olursa istiyorsanız ben de biraz dururuz, size geçeriz, sonra tekrar bakalım.
Mesela bana hiç gelmeyen, yani yayını izlediğim kadarıyla bana hiç yansımayan bir ses o.
Sevindim. Dolayısıyla bu iki yer, yani Türkiye'deki eğilim aslında Avrupa'daki eğilimle de beraber, dünyadaki eğilimle beraber gidiyor. Bir başka gittiği yer işte bu hakikat sonrası dediğimiz şeylerin içindeki tartışmalarda yankı odaları, işte adı verilen, aslında interneti, özellikle sosyal medyayı kullanırken çeşitli algoritmaların bize daha çok tercih ettiğimiz şeyleri önümüze çıkarması meselesi ve daha çok eğilimlerimiz itibariyle daha kendimizi bizim gibi düşünen insanlarla bir arada, tabii ki bu kolektif kimlik olarak olumlu da bir şey bir yandan, ama kimi zaman gerçeklikten uzak bir duruma da getirebilir. Tabii bunu hangi koşullarda söylüyoruz? Şunu unutmayalım, şimdi bir polisiye durum var. Orasını ben polisiye tarafını ben bilemiyorum. Bir sosyolog olarak bunu gözlemleme fırsatım olmadı, ama o polisiye durumu, yani oyların gerçekten bir şaibe var bir sürü alanda. Çok ciddi bir sorun var ortada. Bu yokmuş gibi konuşamayız. Ama şöyle söyleyeyim, zamanında bir dava için çok önemli, yani Hürrem'in de herhalde hocası saydığı biridir Fikret İlkiz. Ondan bir fikir alırken anlattı, şöyle olabilir, böyle olabilir. Ama dedi, bütün bunlar dedi hukuk çerçevesi geçerliyse dedi. Bütün söylediklerim hukuk çerçevesinde dedi. Şimdi bizim de bütün söyleyeceklerimiz aslında, yani şöyle oldu, böyle oldu, böyle bir eğilim gösterildi, buraya gitti derken bir anlamda güvenli bir veri ortamında konuştuğumuzu düşünüyoruz. Bu güvenli veri var mı yok mu? Ben hani şüpheli bir şekilde konuşuyorum. Çünkü özellikle hem Ekrem İmamoğlu'nun hem Mansur Yavaş'ın bir anlamda düştüğü durum diyeceğim. Verilerle ilgili olarak CHP'de anladığım kadarıyla bir sorun yaşandı. Ve bütün o motivasyon vermeye, halkı bir arada, kendi kitleyi bir arada tutma isteğinin bir anda yerinde bir A4 kağıda bıraktığı bir sahne gözümün önüne geldi. Çünkü ben de kampanyayı çok beğendim bir sürü açıdan. Fakat bir hiç mi bir B planına hazır değil miydi bu insanlar diye de sormadan edemedim. Yani tamam, evet, ilk turda alacağız, bu bir iyi bir şey, strateji. İlk turda alacağız diye gitmek, ama alınamadığında bunun bir ikinci turu da varken bu kadar hızla psikolojik üstünlüğün zeminini terk etmek bana çok akıllıca gelmedi açıkçası. Ama araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur. Benim de yol göstermek gibi bir amacım ya da pozisyonum yok. Benim pozisyonum bir şu anda bir gözlemci sıfatıyla, sadece bu ülkenin bir yurttaşı olarak değil de Türkiye siyasi hayatını gözlemleyebildiğim ölçüde bu seçimde olanları değerlendirmek. Şimdilik bu kadar. söyleyeyim. Daha sonra özellikle çevre meselesine geleceğim. Bir sürü anlamda aslında siyaseti derinden dönüştürmesi gereken, bu kimlik siyasetini, bu duygulanım siyasetini bir anlamda dönüştürmesi gereken, ayrıca da sınıf siyasetini ister sosyal politikalar boyutuyla olsun, ister sosyal adalet boyutuyla olsun geri getirmesi gereken ve sadece aritmetiğe dayalı olmayan bir politikanın, yani oradan topla buraya koy, bu matematik, bu siyasetin sadece bir kısmı olabilir. Siyasetin çok önemli bir kısmı kolektif bir aksiyonu harekete geçirmektir. Kitlenizi kendi yaptığınıza inandırmak değil, sadece kitlenizle birlikte ondan feedback alarak hareket etmek ve yaptıklarınızın ve stratejilerinizin, ittifaklarınızın geniş tabanında anlatılabilir, söylenebilir, inanılır ve açık bir temeli olmasını sağlamak. Kaçak oynamamak. Yani siyaset kaçak oynamayı hızla tanıyor ve en büyük gaftan bile daha küçümseniyor. En büyük gaf diyorum. Yani bu şey sırasında, kampanya sırasında AKP yetkililerinin, bakanların, milletvekillerinin yaptığı gaflar bir noktada artık psikanalitik olarak bakmaya başlayacaktım neredeyse. Yani çok tuhaf bir dilde kırılma, hani biz her şeyi yaptık oldu, kimse de bizden hesap soramıyor gibi bir havayla böyle artık fazla rahatlanılmış bir kamu önünde konuşur gibi değil de sürekli bir arkadan iş çeviriyormuş gibi bir dil bana, yani insan içine çıkmak, bir şeyin huzurunda olmak, kamunun huzurunda olmak bir şeydir bu ya. Halk iradesi diye, milli irade deyip duran insanların orada bir parça şey olmasın, ciddiyet bekliyorsunuz. Tamamen o gitti. Yani Bahçeli'nin artık karikatürleşen keklikler falan, yani onların kendisi tek başına, ben size söyleyeyim, kitap konusu yani. İleride inşallah bu aciliyetler bitsin. Politika, psikanaliz falan böyle bir şeyler yazabilelim. O zaman yaparız diyeceğim. Şimdilik bu kadar.
Vallahi teşekkürler. Bu arada Nazlı, mümkün ise bir kulaklık bulabilir misin? Seni görüntüden alsam. Bulamazsan mesele yok. Tamam.
Var bir tane var ama işe yarayacak mı? Getiriyorum.
Tamam, ben sen şimdi mi? Seni alıyorum görüntüden. Biraz sesi problemliydi. Yani tabii Nazlı'nın söylediği boyut çok önemli ama sanki başka bir aciliyetimiz var şu anda. O da yani 10 gün sonra yani eğer muhalefet kazanmazsa, iktidarın kazanması durumunda hani mevcut olandan daha derin bir ekonomik krize gireceğimizi mesela, bunun ötelendiğini bütün ekonomistler söylüyorlar. Yani tabii iktidarın kendisi söylemiyor ama yahut işte yaşamakta olduğumuz, buradaki programlarda konuştuğumuz ve aslında muhalefetin kampanyasında da ben çok önemli olduğunu düşündüğüm ama gelen sonuçlara baktığımda da karşılık bulmamış herhalde dediğim hak, hukuk, adalet meselesi var. Hani bayağı kadınlar olarak hem mecliste temsilimiz çok düşük oldu. İşte 120 kadın yani girebildi. Çok düşük bir oran. Hem de yani meclise giren partilere baktığımızda, ki Hüdapar, işte Yeniden Refah, aslında Millet İttifakı içinde de belki başka koşul olsa tartışabileceğimiz kadın meselesindeki pozisyonunu, Saadet Partisi var, Gelecek Partisi var falan. Yani çok başka bir gelecek bekliyor bizi diye düşünüyorum. O yüzden ikinci turla ilgili belki bir şeyler konuşmaya başlayabiliriz. Hürrem, Nazlı daha gelmedi, alacağım onu.
Tamam. Şimdi işin başta senin de söylediğin gibi muhtemelen işte 2,5 milyon oy gibi bir şeyden bahsediyoruz. Bu arada seçimin hemen ertesi günü zaten bu matematiksel veriler ortaya koyuldu. İşte geçersiz olan 1 milyondan fazla oy var. Her ne kadar rekor düzeyde bir katılım olsa da yine de sandığa gitmeyen yaklaşık şu an tam hatırlamıyorum ama 8 milyonun üstünde bir seçmenden bahsediyoruz. Ve adaylıktan çekilmiş olmasına rağmen Muharrem İnce'ye oy veren bir kısım seçmenler var, az da olsa. Ve %5 oy alan Sinan Oğan var. Dolayısıyla Çok başta söylediğim gibi yani iyimser olabilecek bir durumda değiliz. Bilakis zaten de bence kötümser olmamız gerekiyor. Çünkü bizim şu anda bu kötümserliğe ihtiyacımız var. Ana muhalefet seçim kampanyasını bahar gelecek üzerinden şekillendirdi. İşte böyle hep yani çok ümit var bir kampanya götürdüler ki ve bence güzel bir kampanyaydı. Hiç ona diyecek bir sözüm yok. Ama şu saatten sonra galiba hani bir zamanlar işte alaya alınan hatta belki bizlerin de o vakit çok da şey yapmadan farkında olmadan tehlikenin farkında mısınız kalıbına şu an gerçekten ciddi ciddi ihtiyacımız var gibi görünüyor. Tam da senin biraz önce değindiğin sebeple yani İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğini doğru dürüst bilmeksizin ve toplumda neye karşılık geldiğini, yani kadın cinayetlerinin çok yaygın olduğu, işte çok yakıcı ölçüde yaşandığı bir ülkede İstanbul Sözleşmesi gibi bir uluslararası sözleşmenin veya 6284 sayılı kanun gibi bir kanunun neye karşılık geldiğini kadınların hayatında bilmeksizin, üzerine kafa yormaksızın buna muhalefet eden ve bundan bir siyasi nemalanan yapılar meclise girdiler. Kadın düşmanı dili, cinsiyetçi dili son derece olağan bir şeymiş gibi işte günlük siyasi söylemlerinin arasına yerleştirenler meclise girdiler. Dolayısıyla hakikaten bizim önümüzde kalan 10 gün için iyimser olabilmemiz imkan ihtimal dahilinde değil. Ama bütün bu kötümserliğimiz içinden bir güç devşirmemiz, bir umut devşirmemiz gerekiyor. Nazlı'nın işaret ettiği yankı duvarları meselesi elbette çok önemli. Belki de bizim işte geçen pazar gecesi yaşadığımız o derin umutsuzluk halinin ve hayal kırıklığının içinde biraz da o yankı duvarlarının etkisi vardı. Doğru ama birbirimize de bu umudu ve motivasyonu bulaştırmamız gerekiyor. Çünkü hakikaten doğasından, ağacından, çocuğundan, kadınına kadar herkesin zarar gördüğü bir rejimin daha da zarar göreceği bir rejime evrilmesi, daha ağır bir tehdit altında hayatını sürdürecek olması riskiyle karşı karşıyayız. Yani bizim bu seçimle ilgili olarak bu kadar beklentimizin yüksek olmasında elbette yakın zamanda yaşadığımız deprem felaketinin sonuçlarını düşünüyor olmamız veya artık hepimizin günlük bütün konuşmalarının bir parçası haline gelen yoksullaşmanın, hayat pahalılığının bu inanılmaz ölçülere gelmiş olmasını düşünüyor olmamızın payı vardı ve bunların sonuçları artarak devam edecek. Yani şu anda deprem bölgesinde insanlar hala son derece ağır koşullar altındalar. Keza işte hayat pahalılığı artarak devam ediyor. Geçtik böyle bir kitap okumak, dışarıda bir tatlı yemeğe gitmek falan gibi artık neredeyse lüks olarak değerlendirilecek şeyleri barınma, beslenme gibi insan onuruna uygun bir hayat sürdürebilmekten çıktı olay. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüzde biz her ne kadar kendi açımızdan hani nasıl oluyor da tablo böyleyken bu iktidar hala bu kadar oy alabiliyor diye bir akıl yürütme yaparken diğer taraftan da bizi bekleyen günlerin çok çok daha zor olduğunu düşünerek herhalde hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden de ikinci tura dair bence en yüksek motivasyonu sağlayacak olan şey bu kötümser tablo. Bu kötümser tablodan devşireceğimiz umut ve dayanışma gücü diye düşünüyorum.
Şimdi ben sözü İşler Gözaydın'a bırakmadan önce birkaç söylediklerine dair yorum ekleyeyim. Şimdi bir tanesi izleyicilerimizden geliyor. plaki mahlasıyla yazan izleyicimiz diyor ki görebildiğimiz kadarıyla yoksulların bütünü blok halinde AKP'ye oy veriyor. Eğer Erdoğan yeniden seçilirse kriz derinleşecek. Bu saatten sonra krizin etkilerini yaşasınlar bence diye böyle bir şey söylüyor. Şöyle bu yorumu birçok kişi yapıyor. Bunu da aslında tabii asıl bu ekonomik krizden etkilenenlerin daha büyük şehirlerde yaşayanlar olduğu ki nitekim büyük şehirlerde hem Kemal Kılıçdaroğlu daha fazla oy aldı gene yani oylarına baktığımızda aslında muhalefete daha fazla oy çıktı. Ama Anadolu'da zaten yıllardır devlet yardımlarıyla yaşayan ve bu seçimlerde de yine aslında bütüncül olarak ekonomiyi daha da zora sokacak şekilde kesenin ağzını açarak işte bazı kesimlerin de yeniden yardımlarla ayakta tutulduğu bir süreç içerisinde yani onların AK Parti'den ayrılamadığını söyleyenler var. Bunu bir hatırlatmak istedim. İşler bırakacağım sözü sana. Şunu da söyleyeyim. Yani bu şimdi bu bir bakış açısı ama bir yandan da işte bir siyaseten kampanya yürütmek zorunda Kemal Kılıçdaroğlu bu 10 günde. Yani onun bir seçmeni var zaten. Yani bizleri, onu, o kişileri yeniden sandığa götürmesi gerekiyor bir. Ama bu yetmiyor. O yüzden de mesela Sinan Oğan'a giden oyların peşine düşüttükleri anlaşılıyor. O da benim duyabildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla yaptıkları değerlendirmede genç milliyetçi seçmendenmiş. Hani onların oyları. Sandığa gitmeyenler. Bu arada o milliyetçi seçmenin hitap ederken Kürt oylarını kaybetmemesi gerekiyor. Böyle dengeler var. Bilmiyorum sen neler söylemek istersin ama işi zor yani. Ve ilk kampanyası da Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhalde kampanya başlangıcı sayacağımız videoda üslubunda tamamen bir fark olduğunu, çok sertleşeceğini, doğrudan belki bugüne kadar yapmadığı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alabileceğini düşündüren bir yeni yaklaşım söz konusu. İşte Türkiye için karar ver adıyla yayınladığı videodan bahsediyorum ki burada da yine Sinan Oğan'ın da belki oy almasında etkili olan ya da milliyetçi kesimin işte Ümit Özdağ'ların hani kullandığı mülteciler vardı. Sayılar giderek artıyor. 13 milyon diyordu Sinan Oğan. Kemal Kılıçdaroğlu 3 milyondan başlamıştı ama 3,5 milyondan başlamıştı. 10 milyon diye bugün söyledi. Ve tabii bizim konuştuğumuz yine kadınlara yönelik Hüdapar'ı hedef alan ama daha çok terör iktidarı asıl terör konusundaki çifte standartlı ikiyüzlülüğüyle eleştirmeye dönük bir şekilde yaklaşımlar gördüm. Ben ne dersin? Böyle çok uzun bir girizgahla sana bıraktım.
Tabii ki kadına karşı şiddet konusunda Hüseyin'in söyledikleri de tamamıyla hemfikirim. Oradaki çok büyük risk yani bu iktidarın devam etmesi durumunda kadının bu toplumdaki hukuki ve sosyal durumunun çok ciddi sorunlar içinde olacağı aşikar. Orada herhangi bir katabileceğim bir şey yok. Ekonomiye gelince gerek Hürrem gerek Nazlı'nın ve senin belirttiğin şekilde ekonomik sorunlar aslında bu toplumun en ciddi sorunları. Şöyle bir durum var. Tabii bütün bu ekonomik sorunlardan bahsederken bir yandan çok fazla telaffuz edilmeyen bir durum var. 50'ler sonrasında dünyada özellikle de Avrupa'da aslında kurulan refah devleti uygulaması bir sosyal haklar kategorisi oluşturuyor. Yani anayasal bir hak bu insan hakları grupları içinde ilk temel haklardan sonra ortaya çıkan sosyal siyasal haklar çerçevesinde çok önemli bir hak. Bir takım sosyal şeylerin avantajların sağlanması, o avantajlara toplumda sahip olmayanlar. AKP'nin ilerleyen iktidarı çerçevesinde Türkiye'nin bir sosyal devlet olmaktan çıkıp gittikçe bir hayırsever devlet haline geldiğini görüyoruz. Benim yeni tamamladığım bir çalışmam var, bir kitap. Yani orada onu çok ifade etmeye çalıştım. Bir hak kategorisinden bahşedilen bir takım imkanlara ulaşan bir durum var. Yani eğer sizin sosyal haklar diyelim ki emeklilikten tutun da bir takım sağlık haklarına kadar haklarınızsa bunu hukuken talep etmeniz söz konusudur ama devlet bunu bu anlayıştan çıkarıp ne yazık ki tabii ki 80'ler sonrasında Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman olmadı zaten bir sosyal devlet orada. Zaten hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu değildi ama İngiltere'de ve diğer Avrupa ülkelerinde de gittikçe azalan bir sosyal devlet anlayışına karşı liberal, yeni, yani ekonomik liberal anlayışla yani çok ciddi bir kırılma yaşandı. Biz 80'lerden sonra Türkiye'de de bunu yaşadık ama şu anda 2000'ler sonrasında bu bir kırılmanın ötesinde devletin kendi yandaşına sağladığı bağışlar halinde hayırsever devletin sağladığı bir takım imkanlara dönüşüyor. O zaman ne oluyor? Bir haktan çıkıyor ancak siz ona şeyseniz yandaşsanız size o şeyi güdebiliyorsanız size verilen bir bağışa dönüşüyor. Aslında insan onuru bakımından çok kırıcı bir şey bu. Ne yazık ki bir yandan da aşağı yukarı son 20 sene içinde gittikçe yükselen bir dozda belirli bir gruplar üzerinde çok uygulanan bir şey. Tabii ki onun dışında da başka şeyler de var. Ekonomik çıkarlar da var. Ona şu anda girmek istemiyorum. Bunun dışında Kılıçdaroğlu'nun şu anda yapmış olduğu bu bahsettiğin işin şeylerle, konuşmalarla dediğim gibi o anın oylarına bir şekilde talip olduğu anlaşılıyor. Milliyetçilik damarından ilerleyerek. Ben bunun çok tehlikeli olduğu kanaatindeyim. Yani milliyetçilik çok yani yurtseverlik tabii ki önemli bir her ülkenin şeyinde damarında önemli bir noktadır. Ama bu çok rahatlıkla çok ciddi bir ayrımcılığa şu anda dünyada işte yükselen otoriter rejimlerde, yükselen sağ rejimlerde, anlaşan rejimlerde çok rastladığımız bir noktaya gidebilen bir durum. CHP bundan hiçbir zaman muaf olmadı zaten. Yani milliyetçilik hiçbir zaman Türkiye'de daha kendini sağda tanımlayan partilere ait olmadı. İsim farklı olsa da milliyetçi değil, ulusalcı denildi ama yine de aynı şeyler kullanıldı. Mesela ben çok şeyde duydum. Daha şeyin CHP'nin HDP ile mesela yaptığı yaklaşımın bir seçmeni üzerinde olumsuz etki yarattığı ve dolayısıyla da bunu bertaraf edecek bir noktaya gitmesi gerektiği. Bunlar tehlikeli davranışlar. Yani evet siyaseten belki cevabı olabilir. Kaldı ki onu da düşünmüyorum. Çünkü zaten o oyların başka sahipleri var. Oradan gitmekle bir şey elde edilemez. Tek elde edilebilecek bir şey haklara, hukuka sahip çıkarak gidilebilecek bir şeydir. Şu anda çok kısa dönemde bir yararı olmayabilir, bir sonucu olmayabilir. Ama bundan şeyden çıktığınızda, bu çerçeveden çıktığınızda çok rahatlıkla kendi ifade ettiğiniz anlamı kaybedebilirsiniz. Ne yazık ki bu söylemlerin buna açık, son derece açık bir takım bence tarafları var. Yani dolayısıyla bu mecralara çok fazla girmeden gerek mülteci meselelerinde gerek Türkiye'deki farklı halkların, farklı yapıların bir arada yaşamasını engelleyebilecek bir takım politikaların tercih edilmesi, bunların söyleminin yükseltilmesi uzun vadede çok çok tehlikeli olduğu kanaatindeyim.
Sesimi açtım. Nazlı'ya söz vereceğim. Sadece şunu söylemek istedim. Yani tabii aslında bu söylediklerin uzun vadeli çok önemli. Geriye dönük de aslında yani bu partilerin kendisinin her birinin işte kendi siyasetlerini nasıl yaptığı da önemli. Yani ne kadar demokratik bir şekilde yaptıkları vesaire. Ama şimdi çok kısa bir süre hep ona odaklanıyoruz. İşte 10 gün var, o oyu alacağım, ne kadar etkili olur. Hani tam yaptığı yaklaşımın, bugüne kadar yürüttüğü kampanyanın tam aksini yapmak, tabii bunları bilemiyoruz. Kendilerine göre bir hesap yapıyorlar. Ama dediğin riskler önemli. Sevgili Nazlı, sen neler söylemek istersin? Yani hem bu yeni kampanya tarzı konusunda da olabilir, olmayabilir. Bilmiyoruz yani yarın öbür gün nasıl ilerleyecek onu da bilmiyoruz. Kampanyanın sahipliği yeni değişti açıkçası, değil mi? Yani daha öncesinin başarısız olduğuna karar verdiler, yollarını ayırdılar. Anladığımız kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da seçilmesinde başarılı olan ekibinden de yararlanarak ve Ekrem İmamoğlu'nu öne çıkararak belki, ki böyle de beraber de kampanya yürütmüşlerdi. Özellikle Karadeniz'de ne kadar seçmeni motive ettiğini ne tanık olmuştuk birçok yerde İmamoğlu'nun. Öyle devam edeceğini ama söylem olarak çok daha sert olacağı anlaşılıyor. Nazlı. Sesin kapalı Nazlı.
Sesimi açıyorum ama hışırtı devam ederse...
Yok. Süper.
Aman sevindim. Şimdi şöyle bir yerden başlamak istiyorum. Önce bir küçük parantezle başlayayım. Hürrem'in yani çok önemli noktalara dikkat çekti Hürrem. Bunlar zaten çok büyük ve önemli başlıklar. Şu anda hepimizin yurttaş olarak da, kadın yurttaşlar olarak daha da fazla hayati olarak hissettiğimiz meseleler. O yüzden Hüdapar'ın meclise girmesiyle alakalı olarak 1998 Konca Kuriş cinayetini hatırlamak gerektiğini düşünüyorum, anmak gerektiğini düşünüyorum. Bilmeyen yeni kuşaklar için kendisine feminist diyen bir Müslüman bir kadındı. Ve İslamiyet'te kadınlara neden daha fazla eşitlik ve özgürlük tanınması gerektiğine dair önemli fikirleri vardı ve öldürüldü. Onu anmak istedim. Şimdi bu tehlikenin bir boyutu da aslında parti devlet diyebileceğimiz, bir devletle bir partiyi özdeşleştiren, bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. İlla 1930'lar ve faşizmin yükselişinden söz etmemize gerek yok. Bir devleti partiyle özdeş saymanın sakıncalarını herkes tahmin edebilir. Çok fazla medyaskop izleyicisine ders verir gibi anlatmak doğru olmaz. Zaten bu konularda fikirleri olanlar bu tür alternatif medyaları takip ediyorlar. İşte yani maalesef çoğu kez şey derler, zaten o dinde olanlara vaaz vermek, hani başkasını alamazsınız, kendinize vaaz verirsiniz. O yüzden vaaz vermek istemiyorum. Burada yapmaya çalıştığımız şey daha çok ortak bir sorgulamayı çoğaltmak. Yani hazır cevaplar yerine sorular sormak ve o belirsizlikler içinde ortaklaşa fikirler üretebilmek olduğunu düşünüyorum yaptığımız şeyin. O açıdan deminki izleyicinin soru, sağ olsun izliyor ve katkıda bulunuyor. Kent yoksulluğuyla, özellikle yoksullukla ilgili bir şey sormuş. Sonra onlar düşünsün. Şimdi bu kızgınlık hissini tabii ki çok anlıyorum ama bu siyaset yapmanın bir biçimi değil. Yani orada yoksullar var ve onlar kendileri için zaten daha kötüleşecek olan bir şeyin sonucunu görmüyorlar. Varsayım bu. Bu çünkü çok sorumlu bir yaklaşım ama hepimiz bu hissi sebeplerini de tahmin edebiliyorum. Bu duygulardan bahsedeceğiz. Burada önemli olan şey şu, bu popülizm tartışmalarında özellikle popülizm karşıtı olmak ne demek? Aslında bunu karşıya çevirebilir miyiz? Chantal Mouffe'un, Ernest Laclau'nun önemli bir tartışması vardı. Şunu söylüyorlardı, sol ne öğrenebilir popülizmlerden ve nasıl sadece bunları eleştirmekle yetinmez, uygun stratejilerini kullanabilir mi? Burada önemli olan bütün dünyada var olan bir yaklaşım bu. Bizim hep ayırmak için uğraştığımız bir şey var. Küresel anlamda bir güç dengesinden ve ilişkilerden kaynaklanan bizim dünyadaki yerimizle bir anlamda buraya has olan bize özgü kimi siyasi dinamiklerin açıklanması arasında bazen çok gidip geliyoruz. Hatta bu komplo teorilerine en çok yer açan şey olabiliyor. Bazen dış ilişkiler, uluslararası ilişkiler politikası çerçevesinde, diplomasi çerçevesinde, bir güç dengesi çerçevesinde değil de doğrudan dış güçler ve diğer her şey gibi algılanıyor. Şimdi burada belirli bir kesimin cehaletle etiketlenmesi, kendileri için iyi olanı bilmiyorlar ve işte doğru kararları veremiyorlar bakış açısı bir tür şey refleksi. Okumuş yazmış insan refleksi. Yani burada bir durmalı mıyız acaba diye düşünüyorum. Şimdi bu insanlar sosyal politika diye bir şeyi öyle ya da böyle dönemsel olarak, tarihsel olarak bu iktidar zamanında başka bir iktidar olsaydı onun o olacaktı. Çünkü tarihsel olarak sosyal politikalar ve bu yardımların çok yükseldiği, İşler'in çok güzel anlattığı gibi refah devletinin yerini bu tür bir sisteme bıraktığı, sosyal devlet olmaktan çıkıp dedim, bir tek ona katılmıyorum. Türkiye'de olmadı hiçbir zaman o sosyal devlet. Yani bir kesim için olabildi, önemli bir kesim için olamadı. O yüzden hep devlet memurluğu bir garanti gibi gözüken bir şeydi. Artık o da değil, o başka bir hikaye. Ayrıca bir iktisat tarihi hikayesi. Yani Türkiye'nin müsadereler ve el koymalar hikayesi olduğu gibi başka bir yerden de okuruz. Nepotizmi, klientelizmi, bunlar hep yabancı isimler ama içeriklerini çok güzel yaşıyoruz her açıdan. Burada sosyal politikaların CHP tarafından bir iliştirilmiş bir şey gibi sunulması ve tip gibi partilerin bir sınıf politikasından ziyade doğrudan sadece kimi isyan hislerine, nedir o? Hepimiz baskı altındayız. Çok uzun süredir. Çok uzun süredir söz söylemekle ilgili, düşüncelerimizi ifade etmekle ilgili gerçekten nefes alamayacağımız bir ortamda yaşıyoruz. Biraz bu bahar gelecek hikayesi ve hızla ina, hemen olsun, hemen olsun. Oksijen, hani biraz oksijene ihtiyacımız var. Kafamızı kaldıralım istiyoruz. Çok hakta haklıyız. Ama bir yandan şunu da öngörmeliyiz. Türkiye'nin her yerinde çevre konusunda köy köy, zeytinlik zeytinlik, dere dere, akarsu akarsu insanlar köylerini savunuyorlar her yerde. Sadece köylüler değil, yani başka yerlerden gelip yaşam kurmaya çalışan kentliler de. Kadınlar, kadın cinayetleri değil sadece, sosyal haklar konusunda yeniden tanımlanmış bir cinsiyetlendirilmiş yurttaşlığın eleştirisi konusunda, LGBT hareket tabii ki bunun içinde. Çok önemli hareketlerin aslında merkez siyasete bir türlü entegre edilemediği, kadınların hala bir süs gibi durduğu, yeterince ve gerekli idari konumlarda, yüksek konumlarda bulunamadıkları, işte cam tavan dediğimiz hikayenin her versiyonu siyasi manada da. Dolayısıyla var olan bir merkez siyasete dekoratif eklerle gittiği birçok şeyin yerde bu sonuçları bu kadar aslında yadırgamamamız gerektiğini biliyoruz. Fakat burada bizim öngörümüzle kendi nasıl diyelim yurttaş olarak inandığımız şeylerin savunmak arasında sürekli bir siyasi tartışma zemini olması lazım. Bu neden çok eksik? Gerçekten de artık 12 Eylül demeyeceğim, üzerinden yüzyıllar geçti, başka kuşaklar yaşandı gibi geliyor ama aslında çok yeni. Depolitizasyon, siyasetin kirli, kötü, zararlı ilan edilmesi siyaset için çok önemli bir şey kaybı oldu Türkiye'de. Yani Türkiye'nin kendine has dinamiklerinden biri varsa bu depolitizasyonun kazandığı boyut, politikanın lanetli ilan edilmesi ve sonuçta bir çıkar ilişkileri sistemi içine hapsolması. Yani politikanın istenir, arzulanır bir kariyer değil. Yani tabii ki bazıları için öyle, kimileri açısından bir çıkar ilişkileri sistemi açısına dönüşmesi çok ciddi bir şey getirmiş. O yüzden siyasi olarak güçsüzlüğe hapsolmuş bir okumuş yazmış kesimle karşı karşıyayız. Yani hepimizi de buna dahil edebiliriz. Bu güçsüzlük nedir? Sürekli olarak bir suçlama ve suçlanma döngüsüne girmek.
Yani böyle siyaset üretemeyiz. Çünkü çağın siyaseti gerçekten suçlama ve suçlanmanın en son aşamada, bu işte seçimler gibi duygularımızı harekete geçirecek olan duygulanımların politikasının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Burada bir araştırmaya da değinmek istiyorum. Politus projesi siyasi Twitter'daki özellikle siyasi duygulanımlar üzerine çalışıyor. Öfke, umut. Bu kampanya diyoruz. Bu duygularımızı harekete geçirecek bir şey istiyoruz. Fakat bu kampanyaların gerçek anlamda stratejilerini belirleyecek güçlü politik ideallere ihtiyacımız var. Sadece bu ideallerin ne olmadığını bilmek değil, onları cesurca önerebilmek olmasını istediğimiz şeyi. Ben çok dağıttım ama bir yerden toplarız diye umut ediyorum.
Son turumuz zaten bence. Yani tabii ben hep sizi biraz daha böyle haberci olarak işte gündelik yarın, öbür gün, 10 gün sonra, sandık başı, sonra ne olacak oraya çekmeye çalışıyorum. Ama çok da önemli yorumlarınız var. Hani işte de ona özellikle Alevilik meselesine değindiğinde değinmiş oldu. Çünkü aslında bir şeyler de dönüştürüyor. Yani bu kampanya, bu dönem, bu kurulan ittifak onu herhalde işaret etmek istiyor. Ama biz tabii kısa vadeli sonuçlarına kilitlenmiş durumdayız. Çünkü 10 gün sonra bir tür referandum da olacak aslında. Bilmiyorum böyle mi koymalı acaba muhalefet kampanyayı. Onu çok bilemiyorum ama iktidarın hedefinin, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinin mümkün olduğu kadar %50'nin üzerinde, yani çünkü %50'nin altında kaldı. Bu ikinci turda böyle 55 gibi, 54 gibi bir oy alarak bir kere, yani arkasında hem başkanlık sistemine hem kendi kişisel iktidarına bir meşruiyet, bir farklı bir meşruiyet, yani arada bir fark olan meşruiyet sağlamak istediğini, onun için kampanya yürüteceğini biliyoruz, tahmin etmiyoruz. Aslında bunu da söylüyorlar. Bu konuda mesela Özlem Zengin açıklama yapmış, AK Parti grup sözcüsü, ki hani kadınlar konusundaki çıkışı, bu Hüdapar'ın ve Yeniden Refah'ın eklemlenmesi üzerine Cumhur İttifakı'na kendisini de eleştirilmesine yol açmıştı. Evet, neler söyleyebiliriz? Böyle toparlayalım isterseniz.
Yani benden mi devam ediyoruz?
Evet, sırala öyle devam ediyor ama isteyen varsa, işler devam etmek isterse, aslında ona çünkü referans verdim. İşler de alabilir sözü.
Hürrem, sen al istersen.
Peki. Yani işte başından beri bu akşam hani bardağın dolu tarafını görmek değil ama gerçekçi bir yerden olduğumuz yeri görmek, olduğumuz yer itibarıyla da nasıl hepimiz için ortak bir iyiyi inşa ederiz'i aslında konuşmaya çalışıyoruz. Ve senin de söylediğin gibi işte bu 10 gün içinde evet, kolay değil, çünkü siyasi iktidar muhakkak ki gücünü daha da kalın çizgilerle çizeceği bir noktaya taşıyacağı bir sonuçla bitirmek isteyecek. Ama diğer taraftan da çok uzun yıllardır ilk defa işte %50'nin altına indiklerine tanıklık ettik. Diğer tarafta programın yayının başında söylediğim gibi hani bütün bir örgütlü güce karşı işte ana muhalefet CHP bir seçim yarışı götürdü ve bütün o dezenformasyona, işte ne bileyim terörle işbirliği yaptılar yalanlarına, hatta basılı efendim işte şeylere rağmen oldu bu. Yeni bir parti olmasına rağmen Türkiye İşçi Partisi 4 vekil soktu meclise. Bütün siyasetçileri neredeyse çok büyük bir kısmı ya tutuklu ya yargılanıyor olmasına rağmen, Halkların Demokratik Partisi kapatılma davası Anayasa Mahkemesi'nde derdest olduğu için başka bir partiyle seçime giriyor olmasına rağmen yine o %8 kemik oyunu korudu. Dolayısıyla bana göre evet zor bir süreçteyiz önümüzde. Zor bir aşılması, zor bir engel var ama imkansız değil. Ve yine herhalde aramızdaki bir takım bizi daha iyiye, daha ileriye götürmesi mümkün olmayan tartışmaları aşarak ancak bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi de biraz önce senin de değindiğin, Nazlı'nın da değindiği, işte AKP'ye oy veren toplumsal kesim aslında zaten toplumun daha dar gelirli kesimi. O zaman niye yoksulluğu konuşuyoruz tepkisi? Veya daha kötüsü olduğu, sizler de takip etmişsinizdir. İşte deprem yaşanan şehirlerde AKP'nin çok yüksek oylarla çıkmış olması karşısında çok çirkin tepkiler verenler oldu. Bir kere bu bizi daha iyi bir yere götürmez. Yani sonuçta bizim evet yoksullukla iktidar partisinin aldığı oy oranı arasındaki ilişkiyi elbette Nazlı gibi güzide sosyologlarımızın, işler gibi siyaset bilimcilerimizin tartışması tabii ki çok önemli. Ama şu gün şu saatte yapılacak tartışma değil bu. Bizi birbirimize düşürmekten başka bir şeye yaramaz. Seçimden önce muhalifler arasında yaşanan pek çok tartışmanın bize zarar getirdiğini seçim sonucuyla görmüş olmamız gibi. Yani ismini verelim işte Emek Özgürlük İttifakı'nda yaşanan tartışmalar gibi. Bunların bize hiçbir fayda getirmediğini görmüş olmamız gibi. O yüzden bence en azından bir süreliğine hani o şey gibi İspanya'daki unutma yasası gibi o onu demişti, siz de bunu demiştiniz efendim, en iyi solcular bizdik filan tartışmalarımızı bir kenara bırakıp bir süreliğine bir unutma yasasını devreye soksak ve şu önümüzdeki 10 günü hepimizin ortak iyiliği için ne yapabiliriz'e ayırsak herhalde zor gibi görünen bir mucizeyi de belki gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Yani iştar değindi. Bir de kısacık onu söylemek isterim. Sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu Alevi kimliğini de çok açıkça ortaya koyduğu, çok da önemli bir video çekti bu kampanya dönemi sırasında. Kemal Kılıçdaroğlu gibi Alevi bir yurttaşın Cumhurbaşkanlığı adaylığını işte Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu açıkladıysa bu ülkede, biz de herhalde bu aramızdaki manasız bazı tartışmaları biraz erteleyebiliriz diye düşünüyorum. Çok zor olmasa gerek. Önümüzde bir 10 gün var. Evet, seçim güvenliği çok önemli. Sandıklarda görev almak çok önemli. İşte bu hileler yapılır efendim, çalarlar, yaparlar, sonucu değiştirirler, manipüle ederlerden filan uzak durarak bir yurttaş olarak, sorumluluk sahibi, bu ülkeyle gönül bağı olan bir yurttaş olarak ne yapabilirim deyip buna kafa yorsak, elimizden geliyorsa seçimde görev alsak belki bir şeyleri başarabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Biz de teşekkür ediyoruz. İşler.
Vallahi Hürrem'in bu söylediklerinin üzerine söyleyebileceğim ne kadar bir şey olabilir ki? Yani söyleyebileceğim her şeyi söyledi. En büyük de benim şeylerimden bir tanesi, sakıncalı gördüğüm şeylerden bir tanesi, çok haklı olarak belki de bir hayal kırıklığı olduğu ilk tepkisel bir şekilde ve pek çok kişiden ikinci aşamaya oy vermeye nasıl olsa bir şey değişmeyecek diye gitmeyeceği ifadesi verildi. Bir kere bu algının hakikaten kalkması lazım. Yani ilk defa 20 küsur seneden beri bir şey değişmeyecek algısının farklılaştığı bir seçimdi bu. Bence bundan çok önemli bir şey. İlk defa %50'nin altına düşmüş bir bütün imkanlarına rağmen bu hak, yani şey, bir hakken olabilir, bir takım şeyler sonucu yer yer iler buradalar sonucu olabilir ama altına düşmüş bir yapıdan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla imkansız gibi göründüğünü düşünse bile bence vazgeçmemek en önemli şeylerden bir tanesi. Bir şey istiyorsan mucize bekleyip de köşende beklemekle olmuyor. Yani hani mucizeni bekle ama sen de kendi katkını ver şeklinde bir sloganla çıkacağım ben bu şeyden. Tamamıyla hak veriyorum Hürrem'e. Değil yalnızca oy vermek, o oyuna sahip çıkabilmek, oyunun gerçekten bir ulaşmasına istediğin yere ulaştığını görmek için de ayrıca görev almak gerek. Bence bu 10 gün bütün bunların moral bozmadan gerçekleştirileceği bir zaman.
Teşekkürler. Gamze Serbest de izleyicilerimizden Hürrem Sönmez verdiğiniz umut ve motivasyon için teşekkür ederim diye yazmış. Bunu da hemen paylaşayım istedim. Ve sevgili Nazlı.
Evet yani şöyle söyleyeyim. Hukukun üstünlüğü çok aradığımız bir prensip. Yıllardır kayıp gerçekten bulundu mu bilmiyoruz ama şu anda kayıp olduğunu biliyoruz. O yüzden de bir anlamda eğer gerçekten bu hedefle, bu umutla bizi harekete geçiren, hadi arkamızdan gelen diyen bir hareketin peşine, bir hareket neyse her neyse, bu oluşumun peşine takıldığımız zaman da şunu beklemek hakkımız çok açıkça. Yasaları hukukun üstünlüğü için değil, yasaları iktidarı araç olarak kullanan bir şey varsa, güç varsa karşımızda, o zaman artık avukatlar ekibi mi kurulur? Burada yapılabilecek çok rahat bir şekilde herkes bunu söyledi. Dendi ki işte CHP'nin üstün olduğu yerlerde ardı ardına itirazlar, geciktirmeler, böylece ilk oyların açıklanmasında kötümser bir tablo çıkaracak muhalefet için ve böylece psikolojik üstünlüğü ikinci tura alıp kazanmamış olunan bir şeyi bile kazanmış gibi gösterip ikinci turda da ay nasıl olsa kazanıldı diye götürmek. Hepimiz bunu söylüyoruz değil mi? Başka bir şey söyleyen var mı? Bunu biliyoruz. O zaman her neyse burada yapılabilecek olan hamleler, bunların hepsinin öngörülmesi lazım. Hukukçular, siyasetçiler, kamu hukukçuları oturup seçim kanunu her neyse bütün burada kilit olarak kullanılacak olan ne varsa otursunlar, çalışsınlar ve buraya konacak olan kilitlere anahtarlar üretsinler. Yani bunun bu çok yönlü bir mücadele. Bir kısmı evet bizim gibi oyuna sahip çıkmak, oy güvenliği için insanlar müşahit oluyorlar. Gençler, herkes koşturuyor, görüyorum yani. Bir kısmı hukuki bir mücadele, bir kısmı ekonomik gibi açılardan. Çünkü özgürlük uzun bir yol. Benim bu şeyle nasıl diyeyim, iyimser değil. Belki neydi, ne Benjamin'le girdin Hürrem, istiyorsan onunla bitir. Madem böyle bizi bir gaza getirdin. Onunla bitirelim derim. Bilmiyorum Işın, sen müsaade edersen.
Tamam. Olur.
Diyoruz ki iyimser değil ama umutluyuz. Çünkü umudun içinde itiraz vardır. Biz yani şu anda içinde olduğumuz koşullara itiraz eden insanlar olarak gerçekçi bir yerden bir umudu büyütüyoruz.
Çok çok teşekkürler. Umudum var, inancım var diyen Cansude Hanım'ı da okuyayım. Her şeyden önce umut etmeye mecbur hissediyorum kendimi. Küçük kız kardeşim var. Ona her baktığımda kendi adıma bir şeyleri koy verme lüksüm yok. Olmadığının farkına varıyorum demiş. Teşekkürler. Çok aslında yazan var. Umutlu olanları okuyorum. Kusura bakmayın, seçiyorum sevgili izleyiciler. Yani tabii çeşitli görüşler var ama umudu koruyalım ve sandığa gidelim. Her şeye rağmen sandığa gitmek gerekir diyen izleyicilerimiz de var. Cem Yıldız da bize teşekkür ediyor. Teşekkür ediyoruz biz de onlara. Çok teşekkürler. Fen Fikir'de yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
Hoşça kalın. Teşekkürler.
Hoşça kalın.